Ayrım 25.
CIA'nın Orta Doğu masasında uzun yıllar çalışan ve Türkiye'de de görev yapan Graham Fuller, ABD'nin Türkiye'ye ve bölgeye bakışını Akşam gazetesine anlattı. Ünlü araştırma kuruluşu RAND Corporation'da çalışan Fuller, Türkiye'nin Amerika için vazgeçilmez olduğunu savundu. Irak Savaşı sırasında tezkere nedeniyle gerilen Amerika-Türkiye ilişkilerinin geleceği konusunda iyimser bir tablo çizen Fuller, Türkiye'nin önemi jeopolitik, coğrafi değeri devam ediyor. ABD için her zaman önemli olacaktır, dedi. Fuller, Irak Savaşı'nın her şeye rağmen başarılı sonuçlara ulaşmış olması, Türkiye'deki üslerin savaşa katkısının önemini azaltmıştır. Ancak harekat olumsuz sonuçlansaydı ABD'nin tepkisi çok daha yüksek olurdu, dedi. Fuller, tezkerenin reddi sonrasında yaptığı açıklamalarla Türkiye-Amerika ilişkilerinin daha da gerginleşmesine neden olan Paul Wolfowitz'in sözlerini ise çocukça bulduğunu söyledi. Fuller'a göre Wolfowitz'in tavrı miyop bir siyasi bakış açısından kaynaklandı. Fuller, dünyadan bakıldığında Türkiye'nin nasıl göründüğü konusunda da ilginç bir tespit yaptı. Türkiye radikal İslam sorununu AKP ile çözdü diyen CIA ajanı, yenilikçiler yani AKP iktidarda kaldıkları sürece hala bir takım siyasi çatışmalar olabilir. Ama temelde İslamcılar iktidarda kaldıkları sürece bu fikir daha çok meşruiyet kazanacaktır. Yenilikçiler Türk siyasi sisteminin normal bir parçası haline geleceklerdir. İktidarda kaldıkları sürece onlar sistemi içlerine sindirecek, sistem de onları içine sindirecektir ve normalleşme olacaktır. Bu karşılıklı fedakarlıktır ve bence istenen bir durumdur, dedi. Erdoğan'a Davos daveti. Tayyip Erdoğan 2002 yılının Şubat ayında her yıl Davos'ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu toplantılarının New York'ta yapılan bölümlerine davet edildi. Türkiye'den ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş ile Dışişleri Bakanı İsmail Cem çağrılıyordu. Bu ikilinin yanında toplantıya davet edilen üçüncü siyasetçinin Recep Tayyip Erdoğan olması oldukça anlamlı kabul ediliyordu. Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'nin değişimindeki kilometre taşlarından en önemlisi Davos zirvesiydi. Tayyip Erdoğan ve AKP kurmaylarının ABD gezisi 12 Eylül döneminde Turgut Özal'ın ABD yönetiminden vize alma girişimlerine benzetiliyordu. Erdoğan ve AKP kurmayları ise ABD seyahatini vize alma olarak değil, vitrine çıkmak olarak değerlendiriyordu. Erdoğan vitrine neredeyse tam kadro olarak çıkıyordu. Kendisine genel başkan yardımcıları Abdullah Gül, Murat Mercan, Yaşar Yakış'ın yanı sıra danışmanları Cüneyt Zapsu, Ömer Çelik, Reha Denemeç, Ali Babacan, İbrahim Özal, Turhan Çömez, Mevlüt Çavuşoğlu ve Ali Sarıkaya eşlik etmekteydi. Erdoğan ve arkadaşları New York'a gitmeden önce Washington'a uğruyordu. Erdoğan, Washington'da ABD'nin önemli kuruluşlarından olan Stratejik Etütler Merkezi, CSIS adlı düşünce kuruluşunda bir konuşma yaptı. Erdoğan buradaki konuşmasında bir zamanlar kullandık dediği dinden uzaklaştığını kanıtlamaya çalışıyor, AKP'nin din eksenli bir parti olduğu yorumlarına karşı çıkıyordu. Erdoğan, bizi yanlış takdim ediyorsunuz, biz herhangi bir partinin devamı değiliz, din eksenli siyasi bir parti de değiliz, biz insan eksenliyiz, diyordu. Erdoğan, ABD'deki temasları sırasında bu görüşlerini sık sık vurguluyordu. New York Columbia Üniversitesi İş İdaresi Okulu'nda verdiği konferansta Erdoğan, katı yasakçı laiklik ile aşırı dinciliğe aynı uzaklıktayız. AKP İslami bir parti değil, demokratik bir partidir, diyordu. Erdoğan, merkezi New York'ta bulunan Eurasia Group adlı düşünce kuruluşuna yaptığı konuşmada da, seçmen tabanımız belli bir kitleyle sınırlı değil, ortalama Türk vatandaşının değer yargılarını yansıtan muhafazakar kesimden oluşuyor. Ortalama Türk vatandaşı ılımlı Müslümandır ifadesini kullandı. Erdoğan, ABD'de gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu toplantılarında uluslararası dengeleri gözeten önemli açıklamalar yapıyordu. Tayyip Erdoğan'ın ABD'de yaptığı açıklamalar Erdoğan ve AKP'nin milli görüş çizgisinden kopuşunun ilanıydı. Tayyip için jet karar. ANAP, DSP ve MHP hükümeti 3 Kasım 2002 tarihinde seçim yapılması yönünde karar alıyordu. Seçim kararı alınmasının ardından herkes Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili olup olmayacağını tartışmaya başladı. Bu süreci Bilal Çetin Türk Siyasetinde Bir Kasımpaşalı adlı kitabında şöyle anlatıyordu. Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Üçnoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne müracaat ederek adli sicil kaydının silinmesini istedi. Üç nolu DGM Erdoğan'ın bu talebini reddetti. Erdoğan'ın avukatı Hayati Yazıcı 2 Eylül tarihinde ise Diyarbakır 4 nolu DGM'ye müracaat ederek 3 nolu DGM'nin kararına itiraz etti. Erdoğan'ın avukatı tarafından yapılan itirazı değerlendiren 4 nolu DGM, 5 Eylül 2002 tarihinde Erdoğan'ın adli sicil kaydının silinmesine karar verdi. Mahkeme Başkanı Şükrü Bozer ve üyeler Erdoğan'ın mahkum olduğu TCK'nın 312. maddesinin 2. fıkrası içeriğinde yapılan son değişikliğine göre oy çokluğuyla adli sicil kaydının silinmesine karar veriyordu. Diyarbakır 4 nolu DGM tarafından verilen bu kararın Erdoğan'ın milletvekili olmasının önündeki engelleri kaldırdığı belirtiliyordu. Bu görüşü savunanlar arasında Adalet Eski Bakanı Profesör Doktor Hikmet Sami Türk de vardı. Türk TCK 312. maddesi değişti. Erdoğan'ın milletvekili olmasının önünde hukuki hiçbir engel kalmamıştır dedi. Erdoğan'ın milletvekili olmasının önünde hiçbir engel kalmadığı yönünde yorumların yapılmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu yeniden devreye giriyordu. Sabih Kanadoğlu 3 nolu DGM'nin Erdoğan'ın adli sicil kaydının silinmesinin reddine karar verdiğini hatırlatırken, sicil silme talebinin 3682 sayılı kanunun 8. maddesi kapsamına girmediğini ve hükmün tekrar değerlendirilmesini içerdiğini öne sürerek bunun yerinin de Yargıtay olduğunu savundu. Kanadoğlu Erdoğan'ın Diyarbakır 4 nolu DGM'ye başvurarak adli sicil kaydının silinmesi kararı almasını da 4 nolu DGM'nin yetki gaspı olarak niteledi ve yok hükmünde saydı. Kanadoğlu tebliğnameyi Yargıtay 8. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Yargıtay 8. Ceza Dairesi 312. maddeden ceza alan Recep Tayyip Erdoğan'ın cezasını onaylayan merciydi. Sabih Kanadoğlu'nun müracaatının Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin bu kararı Erdoğan'ın milletvekili olma yolundaki umutlarının büyük ölçüde azalmasına neden oluyordu. Ama yine de son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecekti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Tufan Algan, Recep Tayyip Erdoğan ve Necmettin Erbakan ile ilgili kararlarını 18 Eylül Çarşamba günü vereceklerini açıklamıştı. Çarşamba gününün gelip geçmesine rağmen Yüksek Seçim Kurulu iki ismin milletvekili olup olmayacağı konusunda karar vermemişti. 19 Eylül Perşembe günü ise Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nden sürpriz bir karar daha geldi. Yargıtay 8. Ceza Dairesi bu sefer Necmettin Erbakan'ın adli sicil kaydının silinmesine yönelik mahkeme kararını iptal etti. Diyarbakır DGM tarafından 312. maddeden cezalandırılan Necmettin Erbakan, sessiz sedasız Diyarbakır DGM'den adli sicil kaydının silinmesi kararı alıyordu. Bu karar aleyhinde Diyarbakır DGM Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz ise zaman aşımı nedeniyle reddedildi ve kesinleşti. Seçimler nedeniyle bağımsız isim olarak atanan Adalet Bakanı Aysel Çelikel ise Necmettin Erbakan hakkında verilen adli sicil kaydının silinmesine ilişkin kesinleşmiş kararın yazılı emir yoluyla bozulmasını istiyordu. Tayyip Erdoğan ile ilgili Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin kararı 16 Eylül tarihinde verilirken Adalet Bakanı'nın Erbakan hakkındaki kararın bozulmasına ilişkin yazılı emri ise 17 Eylül tarihinde Yargıtay 8. Ceza Dairesi'ne gitti. Yargıtay 8. Ceza Dairesi de Diyarbakır DGM'den Erbakan'ın adli sicil kaydının silinmesine ilişkin dosyayı 2 gün içinde getirterek 19 Eylül tarihinde Erbakan'ın adli sicil kaydının silinmesine ilişkin kararı iptal etti. YSK barajını aşamadı. Yüksek Seçim Kurulu beklenen kararını 20 Eylül günü açıklıyordu. Kararın açıklanacağı gün Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Tufan Algan, gazeteci Yavuz Donat'a önemli açıklamalar yaptı. Yavuz Donat, Sabah gazetesinde yasak gerekçesi olarak manşete taşınan köşe yazısında Tufan Algan'ın açıklamalarını aktardı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Devlet Bahçeli'nin akrabası da olan Tufan Algan, bir yargı kurumunun başkanıydı. Önüne gelmesi muhtemel veya önüne gelen konular hakkında ihsas-ı reyde bulunması mümkün değildi. Ancak Tufan Algan'ın Yavuz Donat'a yaptığı açıklamaları okuyan herkes, "Bu iş bitti," diyordu. Tufan Algan, Tayyip Erdoğan ile ilgili karar açıklanmadan önce bakın ne diyordu Yavuz Donat'a. Yargı siyasallaşamaz. Yargı önüne gelen dosyaya bakar, hukuka bakar, memleketin menfaatlerine bakar. Çanakkale'ye bakar, 26 Ağustos'taki büyük taarruza bakar, 30 Ağustos başkomutanlık muharebesine bakar. Atatürk'ün sözü kimsenin kulağından çıkmasın. Ordusuna size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum demedi mi? Bir yargıç siyasallaştığı takdirde bireysel bazı maddi manevi menfaatler elde edebilir. Ama her şey bireysel menfaatten ibaret değildir. Yargıç olarak ülkeyi zarara uğratıp uğratmadığını da düşüneceksin. Bir şey daha düşüneceksin. 300 bin insanımız Çanakkale'de ne uğruna şehit oldu? Tufan Algan'ın Sabah gazetesinde bu sözlerinin yayınlandığı günün akşamında ise Yüksek Seçim Kurulu tarihi kararını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Kasım seçimlerinde milletvekili olmasına izin vermiyordu. YSK Erdoğan ile birlikte Necmettin Erbakan, Murat Bozlak ve Akın Birdal'ın da milletvekili olmasına izin vermiyordu. Recep Tayyip Erdoğan milletvekili adayı olmamasına neden olan karar, anayasanın milletvekili seçilme yeterliliğini düzenleyen 76. maddesinin ideolojik ve anarşik suçlara katılan ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik edenlerin de affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemeyeceğine ilişkin hükmüne dayanılarak verildi. Milletvekili seçimi kanununun 11. maddesinin F bendinin 3 numaralı alt bendi, TCK'nın 312. maddesinin 2. fıkrasından mahkum olanların affa uğramış olsalar bile milletvekili olamayacağını düzenliyordu. Recep Tayyip Erdoğan'ın TCK'nın 312. maddesinden aldığı ceza bir defa daha karşısına çıktı. 312. madde Erdoğan'ın milletvekili adayı olmasını engellediği gibi başbakan olmasını da engelliyordu. Çünkü anayasaya göre milletvekili olmayan birisinin başbakan olması da mümkün değildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun Recep Tayyip Erdoğan ve Necmettin Erbakan ile ilgili kararlarını 18 Eylül 2002 günü vermesi beklenirken yasak kararları 20 Eylül 2002 günü veriliyordu. Erdoğan ve Erbakan ile ilgili kararların gerekçesinde Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin kararlarına atıf yapılıyordu. Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili adli sicil kaydının silinmesi işleminin iptali kararını beklemişti. Eğer Yargıtay 8. Ceza Dairesi Erdoğan hakkında adli sicil kaydının silinmesini iptal etmeseydi, Tayyip Erdoğan 3 Kasım seçimlerinde milletvekili adayı olabilecekti. Böylece Erdoğan'a meclis yolu kapatılmıştı. Murat Bozlak ve Akın Birdal'ın milletvekili olamayacağına dair kararlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından oy birliği ile veriliyor, Recep Tayyip Erdoğan ve Necmettin Erbakan ile ilgili kararların ise oy çokluğu ile alındığı açıklanıyordu. Yüksek Seçim Kurulu üyelerinden Selahattin Çelik, Ziya Sadur ve Şükrü Kaya Erol, Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Necmettin Erbakan'ın milletvekili adayı olabileceklerine karar veriyordu. Diğer üyeler Ahmet Hamdi Ünlü, Kenan Atasoy ve Cengiz Erdoğan ise Erdoğan ve Erbakan'ın milletvekili adayı olamayacaklarına hükmediyordu. Yüksek Seçim Kurulu'nun 7 üyesinden oyunun rengini açıklayan 6 üyenin oyları eşit çıkmıştı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Tufan Algan'ın oyunun rengi Erdoğan ve Erbakan'ın kaderini çizecekti. Tufan Algan da Erdoğan ve Erbakan'ın milletvekili adayı olamayacağı yönünde oy kullanınca iki ismin milletvekili olma hayali kıl payı suya düştü. Erdoğan'ın 3 Kasım seçimlerinde milletvekili olabilme ve AKP iktidar olarak çıksa bile başbakan olma hesapları altüst oluyordu. Tufan Algan'ın oyu Erdoğan'ın ve Türkiye'nin kaderini etkiliyordu. Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili adayı olamayacağı yönünde kararın çıkmasının ardından Ankara'ya yeni bir bomba düştü. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Tufan Algan'ın bir hafta rapor aldığı haberi medyanın haber merkezlerine ulaştı. Algan'ın Türkiye'nin seçime gittiği bir ortamda böyle bir rapor alması oldukça dikkat çekici bulunuyordu. Tufan Algan'ın neden böyle bir rapor aldığı merak konusu olmuştu. Ama kimse neden böyle bir rapor alındığını sırrını çözemedi. Erdoğan'ın milletvekili adayı olamaması ile ilgili askerden ise ilginç bir değerlendirme geldi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cumhur Asparuk, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını şeriatın kestiği parmak acımaz. Ben de bir suç işlersem eğer kanun suçlanmamı gerektiriyorsa suçumu çekerim. Herkes çeker. Kanun herkese aynı, bana veya başkasına fark etmez yorumunu yaptı. Yüksek Seçim Kurulu'nun ardından Türkiye bir yasaklı seçime doğru yol almaya başlıyordu. Recep Tayyip Erdoğan ve Necmettin Erbakan'ın milletvekili adayı olamadığı bir seçime sürükleniyordu Türkiye. Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu kararı ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat ederek ihtiyati tedbir konulmasını istiyordu. Ancak AİHM'den bir sonuç alınamayınca Erdoğan'ın milletvekili ve başbakan olma hesapları bir başka bahara kaldı. Bozüyük Zirvesi. Recep Tayyip Erdoğan AKP Genel Başkanı olarak ülkeyi baştan başa kat ediyor, oyların AKP'de toplanmasını istiyordu. Yüksek Seçim Kurulu tarafından milletvekili adayı olmasına izin verilmemesi sonucunda yerine Kemal Unak'ı tanık koyuyordu. Erdoğan halktan tek başına iktidar olmalarını sağlayacak oyun yeterli olmayacağını, halkın AKP'yi anayasayı değiştirecek bir çoğunlukla iktidara getirmesini istiyordu. Erdoğan Bilecik'te düzenlediği mitingin ardından Kütahya'ya geçerken Bozüyük ilçesinde 3 ünlü iş adamı ile bir araya geldi. Halis Toprak'ın Bozüyük'teki villasında gerçekleşen bu zirveye Halis Toprak ile birlikte iş adamları Mustafa Süzer ve Mehmet Emin Kara Mehmet de katıldı. Tayyip Erdoğan'ın Bozüyük'te bir araya geldiği 3 iş adamının ortak bir özelliği vardı. Bu 3 iş adamının da yani Halis Toprak'ın Toprak Bankı'na, Mustafa Süzer'in Kent Bankı'na ve Mehmet Emin Kara Mehmet'in Pamuk Bankı'na devlet tarafından el konulmuştu. Erdoğan'ın bankasına el konulan 3 iş adamı ile bir araya gelmesi medya patronu Aydın Doğan'ın sert tepkisine neden oldu. Aslında Recep Tayyip Erdoğan ile Aydın Doğan arasında Frankfurt zirvesinin ardından balayı dönemi başlamıştı. Aydın Doğan'ın Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki hürriyet tesislerinin açılışına Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı. Frankfurt zirvesine Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller de yer almıştı. Erdoğan yıllarca kartel medyası diyerek eleştirdiği Aydın Doğan ile aralarındaki buzları bu zirve ile eritiyordu. Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök herkesi şaşırtan destek yazılarını Erdoğan'dan eksik etmiyordu. Aydın Doğan grubu gazetelerde AKP ve Tayyip Erdoğan aleyhine tek satır aleyhte haber yer almıyordu. Ama Bozüyük zirvesi Aydın Doğan ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki balayı dönemini sona erdirdi. Aydın Doğan'ın gazeteleri Hürriyet, Milliyet ve Radikal, Erdoğan'ın 3 iş adamıyla buluşmasını ertesi gün manşetlerine taşıyordu. Bu zirve Bozüyük zirvesi olarak tarihteki yerini aldı. Bozüyük zirvesinin sadece Aydın Doğan grubu gazeteler tarafından manşete taşınması dikkat çekiyordu. Erdoğan'ın bu manşetlere tepkisi ise beklenenden de sert oldu. Erdoğan, Aydın Doğan grubunu kastederek, ''Bazı holdingler var ki bizi kendilerinin idare edeceğini zannediyorlar. Kusura bakmasınlar, idare edemezler. Biz her holding patronu ile oturup konuşuruz. Bizim konuşmamız değerlerimizden taviz vermemiz demek değildir. Konuşuruz. Konuşmamız milletin haklarını birilerine peşkeş çekmek demek değildir. Bunun çok iyi idraki içindeyiz. Kusura bakmasınlar. Birileri ile görüşürken diğerinin iznini alma gereği duymayız. Bunu böyle bilsinler.'' diyerek sert bir çıkış yapıyordu. Bozüyük zirvesi 3 Kasım 2002 seçimleri öncesinde en çok tartışılan buluşma olarak akıllarda yer etti. Ekranda büyük buluşma. Bozüyük zirvesi Recep Tayyip Erdoğan ile Aydın Doğan grubu gazeteler arasında restleşmeye neden olduğu gibi Erdoğan ile Deniz Baykal arasında da sürtüşmeye yol açtı. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Hürriyet gazetesinin manşetinden Bozüyük zirvesinin peşini bırakmayız demeci yayınlandı. Deniz Baykal'ın sözlerine Tayyip Erdoğan Nevşehir'den cevap verdi. Erdoğan CHP'nin bir medya grubu ile işbirliğinin olduğunu iddia ederek daha fazla üzerimize gelirlerse bunu açıklarız dedi. Erdoğan'ın kastettiği bu ilişki CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile Aydın Doğan grubu arasındaki ilişkiydi. Baykal ile Doğan ticari ortak sayılabilirdi. Aydın Doğan İş Bankası ile ortaklaşa olarak özelleştirmeden petrol ofisini almıştı. İş Bankası'nın en büyük ortağı ise Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Baykal ile Doğan bu nedenle ticari ortak sayılırdı. Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin bir medya grubu ile ilişkisinden bahsetmesi, POAŞ'ın Doğan İş Bankası ortaklığı tarafından alınmasına dayanıyordu. Yapılan anketlerde 3 Kasım seçimlerinde barajı aşan iki parti olarak gösterilen AKP ve CHP'nin genel başkanları işte bu polemik ortamında bir televizyon kanalında karşı karşıya geldi. Erdoğan CHP ile Aydın Doğan grubu arasında anlaşma olduğunu ima ederken, bu buluşma ise Aydın Doğan'ın televizyonu olan Kanal D'de gerçekleşiyordu. Erdoğan ve Baykal, Uğur Dündar'ın Seçim Arenası programında karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan ilk defa bir açık oturuma katıldı. Herkes Erdoğan'ın performansını merakla bekliyordu. Recep Tayyip Erdoğan programda rahat tavırları ile dikkat çekti. Deniz Baykal ile karşılıklı söz düellosuna girmedi. Aslında Deniz Baykal programa iyi hazırlanmıştı. Bir mülkiye baş müfettişi ile Mehmet Bölük'ten destek istemiş, onlar da ona belediyedeki yolsuzluklar ile ilgili dosyalar hazırlamışlardı. Baykal ilk mektep talebesinin kolayca anlayacağı şekilde düzenlenen dosyaların hiçbirinden bahsetmedi, bahsedemedi. Siyasetteki hırçın tavırları ile bilinen Deniz Baykal'dan her nedense eser yoktu. Başkanlık için formül arayışları. 3 Kasım 2002 seçimleri sonucunda AKP %35,5 oyla tek başına iktidar olmuştu. Bu alınan oy oranında en büyük pay sahiplerinden olan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, meclise girememiş, parlamento dışında kalmıştı. Milletvekili olamaması Erdoğan'ın başbakanlığını da engellemişti. Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olabilmesi için değişik alternatifler bulunuyordu. Erdoğan'ın başbakan olması için bu alternatifler 3 Kasım seçimlerinin hemen ardından gündeme gelmeye başladı. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinin yapıldığı gece sonuçların belli olmasının ardından yabancı basın mensuplarına AB'den Türkiye ile ilgili bir müzakere tarihi almak için elimizden geleni yapacağız diyordu. Ertesi gün telefonla Tayyip'i arayan Yunan Başbakanı Simitis Erdoğan'ı kutluyor ve ülkesine davet ediyordu. İlk ziyaret İtalya'ya. AKP'nin seçimi kazanmasının ardından Tayyip'in ilk ziyaretini Kuzey Kıbrıs'a yapacağı zannediliyordu. Ancak Tayyip rotasını İtalya'nın başkenti Roma olarak belirliyordu. Erdoğan, dostum Silvio dediği Silvio Berlusconi ile görüşürken 2003 yılında Yunanistan'ın ardından İtalya'nın AB dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlatıyor ve şöyle diyordu. Umarım sizin dönem başkanlığınızda Türkiye ile AB arasında nikah kıyılır. İtalyan başbakanı dalga geçerek, nasıl bir evlilik istersiniz, aşk evliliği mi olsun, mantık evliliği mi şeklinde konuşuyordu. Dostunun dalga geçtiğini anlamayan Erdoğan, Katolik nikah olsun ki hiç bozulmasın diye cevap veriyor, koskoca ülkeyi uygulamaları ile metresten de kötü bir duruma düşürüyorlardı. Aysel'i yok fiyatına dostunun ülkesine satıyor, Avea'ya dönüştürüyorlardı. Telsim'i gittiği ülkelerde dinleme skandalına karışan Vodafone'a çok ucuz bir bedelle kaptırıyorduk. Pazarlıklar sırasında Maliye Bakanı'nın kızı da etkin rol oynuyordu. Tayyip Kıbrıs konusunda ise Yunanlılara adeta bayram yaşatıyor, 4 Kasım gecesi Yunan Devlet Televizyonu Net'te Kıbrıs için Belçika modeli öneriyordu. Erdoğan'ın Yunanlılara bayram yaptıran demeci şöyleydi. Tek Kıbrıs yok, Güney Kıbrıs var, Kuzey Kıbrıs var. Biz AKP olarak Kıbrıs'ta Belçika modelini benimsiyoruz ve bu işin bir çözüme kavuşabileceğine inanıyoruz. Kısa bir süre önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan Kıbrıs'a gittiğinde ona bu öneri yapılmıştı. Şu anda sürdürülen doğrudan görüşmelerin bir neticeye bağlanmasından yanayız. Almanya'da yayınlanan Süddeutsche Zeitung gazetesinin 31 Aralık 2002 tarihli sayısında Christian Schlözer imzasıyla yer alan Yunan Dışişleri Bakanı ile yapılmış söyleşiden Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs konusunda Yunanistan'a güvence verdiği öğreniliyordu. Yine Yunan Başbakanı Simitis'in Yunan halkına müjdem var. Kıbrıs'tan sonra Ege, Fır hattı ve kıta sahanlığı konularında da anlaşma tamam. Bunun için Türk hükümeti yetkililerinden söz aldık şeklindeki açıklamaları Yunan basınında yer alıyordu. Erdoğan'ın Kıbrıs'la Belçika modeli olacak diye seçimlerden önce Yunan Başbakanı Simitis ile anlaştığını Yunan gazetesi Tovima yazmıştı. Bu durum ortaya çıkınca Erdoğan Türk kamuoyunu rahatlatmak için demeç vermiş ancak Simitis'e telefon ederek daha önceki konuşmamız geçerlidir, burada söylediklerim iç kamuoyuna yöneliktir demişti.